Ayrım 14.
Eğer onların durumunu günümüzdeki uygar insanlardan büyük bir çoğunluğun durumuyla karşılaştırırsak, bugünün proleter ya da küçük köylüsüyle gensin eski özgür üyesi arasındaki farkın büyük olduğunu görürüz. Bu işin bir yanı. Ama unutmayalım ki bu örgütlenme yıkılmaya adaydı. Aşiretten öteye geçemedi. Daha sonra görüleceği ve daha önce İrokuallar tarafından yapılan uyruklaştırma girişimlerinde görülmüş olduğu gibi, Aşiretler Konfederasyonu bunlardaki gerilemenin başlangıcını oluşturur. Aşiretin dışında olan şey, hukukun da dışındaydı. Kesin bir barış antlaşması olmadığı yerde iki aşiret arasında savaş hüküm sürerdi. Savaş, insanları öbür hayvanlardan ayırt eden bir yırtıcılıkla yürütülürdü ama zamanla yarar sağladığı için bu yırtıcılık hafifletildi. Amerika'da görmüş olduğumuz gibi en yüksek gelişme noktasına varmış Gentilis kuruluşta tamamen başlangıç durumunda embriyon nayır, bir üretim ve bunun sonucu geniş bir toprak üzerinde son derece seyrek bir nüfus bulunuyordu. Bu kuruluş içinde insan, önünde yabancı olarak dikilen ve anlayamadığı dış dünyaya çocuksu dinsel tasarımlarında yansıyan hemen hemen tam bir kulluk durumundaydı. Aşiret, insan için bir sınır olarak kalıyordu. Yabancı karşısında olduğu kadar kendisine karşı da. Aşiret, gens ve kurumları kutsal ve dokunulmazdı. Bireyin duygu, düşünce ve eylemlerini tamamen egemenlikleri altında bulunduran, doğa tarafından verilmiş üstün bir güç oluşturuyorlardı. Bu çağın insanları bize ne kadar gösterişli görünüyorlarsa birbirlerine karşı o kadar alçak gönüllüydüler. Marx'ın dediği gibi henüz ilkel topluluğa göbek bağı ile bağlıydılar. Bu ilkel topluluğun gücünün kırılması gerekiyordu ve kırıldı. Ama bu ilkel topluluğun gücü bize daha ilk anda bir alçalma, eski Gentilis toplumunun yürek temizliği ve ahlak yüksekliğinden bir ilk, origin, düşüş olarak görünen etkiler tarafından kırıldı. Yeni uygar toplumu, sınıflı toplumu başlatan şeyler, açgözlülük, zevk düşkünlüğü, cimrilik, ortak mülkiyetin bencil yağması gibi en aşağılık çıkarlardır. Eski sınıfsız toplumu kemiren ve yıkılmasını sağlayan şeyler, hırsızlık, zor, kalleşlik, ihanet gibi en utandırıcı araçlardır. Ve bizzat yeni toplum, varlığının 2500 yıllık süresince, küçük bir azınlığın büyük bir sömürülenler ve ezilenler çoğunluğu zararına gelişmesinden başka hiçbir şey olmadı. Ve bugün her zamandan da çok böyledir. 4. Yunan Gensi. Tarih öncesi zamanlardan beri Yunanlılar, Pelejler ve öbür soydaş halklar gibi tıpkı Amerikalılardaki organik diziye göre örgütlenmişlerdi. Gens, kabile, aşiret, aşiretler konfederasyonu Doryenlerde olduğu gibi bazen kabile olmayabilirdi. Aşiretler konfederasyonu henüz zorunlu olarak ve her yanda kurulmamıştı ama gens hep temel birimdi. Yunanlılar tarihe girdikleri çağda uygarlığın eşiğindedirler. Onlarla daha önce söz konusu edilen Amerikan aşiretleri arasındaki iki büyük gelişme dönemi bulunur. Bu dönemler kahramanlık çağı Yunanlıların İrokuallara göre sahip oldukları ilerlemeyi gösterirler. Bu yüzden Yunan gensi İrokuallardaki eski gense hiç benzemez, grup halinde evliliğin, çevirinin notu, birinci baskıda ortaklaşa ailenin izi iyiden iyiye silinmeye başlar. Analık hukuku yerini babalık hukukuna bırakmıştır. Bundan ötürü doğuş durumundaki özel mülkiyet, Gentilis örgütlenme içinde ilk gediği açmış bulunur. Bunu tamamen doğal bir biçimde ikinci bir gedik izler. Babalık hukukunun yürürlüğe girmesiyle zengin bir mirasçı kızın serveti evlenme yoluyla kocasına geçeceğinden, yani bir başka gense gideceğinden bütün Gentilis hukukunun temeli yıkılmış demekti. Bu durumda servetin gens içinde kalması için genç kızın gens içinden evlenmesine yalnızca izin verilmekle kalınmadı, hatta bu iş bir zorunluluk haline getirildi. Grote'a göre Histoire de la Grèce, Atina gensi bağını özellikle şu kurumlar aracılığıyla koruyordu. 1. Ortak dinsel törenler ve yalnızca sözde gensin atası olan ve bu nitelikte özel bir adla adlandırılan belirli bir tanrıya tapma hakkı. 2. Ortak bir sinlik yeri, kabristan. Demotenes'in Öbülüdis'ine bakınız. 18. 3. Karşılıklı miras hakkı. 4. Karşılıklı yardımlaşma saldırılara karşı koruma ve yardım yükümü. 5. Bazı durumlarda özellikle yetim ve mirasçı kızlar söz konusu olduğu zaman gens içinde evlenme hak ve görevi. 6. Hiç değilse bazı durumlarda bir arkhon yönetici ve bir de özel sandık ile birlikte ortak bir mülkiyet sahipliği. Ayrıca kabile halindeki birlikler pek sıkı olmasa da birçok gensi kendi aralarında bağlıyordu. Ama burada da özellikle bazı dinsel pratiklerde ortaklık ve bir kabile üyesinin öldürülmesi halinde izleme hakkı gibi aynı nitelikte karşılıklı haklar ve ödevler buluyoruz. Öbür yandan bir aşiretin bütün kabileleri soylular arasından seçilmiş bir aşiret şefinin başkanlığında belirli zamanlarda kutsal şenlikler yaparlardı. İşte Grotun anlattığı şey ve Marx ekler. Ne var ki Yunan gensi arkasında yabanıl gens, örneğin İrekua gensi kendini açıkça gösteriyor. İrdelememizi biraz ileri götürür götürmez yabanıl gensin varlığı daha da açık bir durum alır. Çünkü Yunan gensinde şu kurumlar vardı. 7. Babalık hukukuna göre soy zinciri. 8. Mirasçı kızların söz konusu olduğu durumlar dışında gens içinde evlenmenin yasaklanması. Bu ayrıklama ve ona verilen zorunlu nitelik eski kuralın yürürlükte kaldığını gösterir. Bu aynı zamanda kadının dahil olduğu kabile içinde genellikle geçerli bulunan ilkeden, yani kadının evlenmekle kocasının gensine ait dinsel ayinleri kabul etmek üzere kendi gensinin dinsel ayinlerinden vazgeçmesinden de anlaşılır. Buna Dikai Arkos'un ünlü bir parçasına göre gens dışından evlenmek kuraldı ve bekar kimsenin kendi gensi içinde evlenme hakkına sahip olmadığını varsaymaya kadar gider. 9. Gense üye olarak kabul etme hakkı. Bu hak kamusal formalitelerle ve yalnızca istisnai olarak aileye kabul biçiminde kullanılırdı. 10. Şefleri seçme ve görevden alma hakkı. Biliyoruz ki her gensin kendi arkonu vardı ama bu görevin belirli aileler içinde soydan geçme olduğu konusunda hiçbir yerde özel bir belirti yok. Barbarlığın sonuna kadar zenginler ile yoksulların gens içinde tamamen eşit haklara sahip bulundukları bir durum ile kesin kes bağdaşmaz bir şey olan sıkı bir miras hiçbir zaman var olmamışa benzer. Yalnızca Grote değil, ayrıca Niebuhr, Mommsen ve şimdiye kadar klasik antik çağla uğraşan bütün öbür tarihçiler gens karşısında tökezlemişlerdir. Belirleyici özelliklerinden büyük bir kısmını çok doğru bir biçimde saptamış olmalarına karşın bu tarihçiler gens'te daima bir aileler grubu gördüler ve böyle yapmakla gensin özünü ve kökenini anlamayı kendileri için olanaksız bir duruma getirdiler. Koca ve karı zorunlu olarak farklı iki gense ait bulunduklarına göre, gentilis örgütlenme içinde aile hiçbir zaman organik bir birim olmadı ve olamazdı da. Gens tamamen kabile, kabile de aşiret içinde ve ona ait bulunuyordu. Aile ise yarı yarıya kocanın, yarı yarıya da karının gensine aitti. Devlet de kamu hukuku alanında aileyi tanımaz, aile günümüze kadar yalnızca özel hukukta var olmuştur. Ve buna karşın bütün tarih yazma biçimimiz şimdiye kadar özellikle 18. yüzyılda dokunulmaz bir duruma gelmiş bulunan şu saçma ilkeye dayanır ki, uygarlıktan az daha eski olan tek eşli karı koca ailesi, çevresinde toplum ve devletin yavaş yavaş ete kemiğe büründüğü bir çekirdektir. Bay Grote'un dikkatini şuna çekmek gerekir ki diye ekler Marx, her ne kadar Yunanlılar kendi genslerini mitolojiden çıkarmışlarsa da bu gensler tanrıları ve yarı tanrıları ile birlikte kendi yaratmış bulundukları mitolojiden daha eskidirler. Grote, Morgan tarafından yeğlenerek anılır çünkü o saygın ve ayrıca her türlü kuşkunun üstünde bir tanıktır. O ayrıca her Atina gensinin kendi sözde atasından gelen bir takma ada sahip olduğunu, Solon'dan önce genel kural olarak ve ondan önce de vasiyetin yokluğu halinde ölenin, gentlilerin onun servetine mirasçı olduklarını, cinayet halinde önce ölenin akrabalarının, sonra gentlilerin, en sonra da kabile üyelerinin mahkeme önünde katili izleme hak ve görevine sahip bulunduklarını da anlatır. En eski Atina yasaları üzerine bildiğimiz her şey gensler ve kabileler biçimindeki bölünme üzerine kuruludur. Genslerin ortak ilkel atalarından gelmesi işi ukala dar kafalılar deyim Marx'ındır için epey sıkıntıya yol açtı. Bu gelişi tamamen mitoslara ilişkin bir şey. Mitik olarak kabul ettikten sonra bir gensin önce aralarında hiçbir akrabalık bulunmayan, yan yana yaşayan ailelerden doğmuş olmasını kesin kes açıklayamazlar. Ama gene de genslerin varlığını açıklamak için de olsa bu yiğitliği yapmaları gerekir. O zaman bir laf kalabalığına başvurmaktan başka yapacak şeyleri kalmaz. Şu kesinleme dışına çıkmaksızın döner döner bina okurlar, soy ağacı bir masaldır, doğru ama gens de bir gerçekliktir. Ve sonunda Grot'ta şu satırlar okunur. Marx'ın araya kattığı gözlemlerle. Bu soy ağacından ender olarak söz edildiğini duyuyoruz. Çünkü ancak özellikle gösterişli bazı durumlarda açıkça söze ediliyor. Ama tıpkı en anlı şanlı olanları gibi en gösterişsiz genslerin de kendi ortak dinsel pratikleri, garip şey Bay Grot, doğaüstü bir ataları ve ortak bir soy ağaçları vardı. İşte en gösterişsiz genslerde şaşırtıcı olan da budur Bay Grot. Bütün gençler için ana plan ve ideal temel, ideal değil Sayın Bay Kösnül, Şehvani. Almanca Fleischlich aynıydı. Marx, Morgan'ın verdiği yanıtı şöyle özetler. İlkel biçimdeki gense uygun düşen kandaşlık sistemi ve tıpkı bütün öbür ölümlüler gibi o zaman Yunanlılar da bu sistem içinde yaşıyorlardı. Genslerin bütün üyelerinin kendi aralarındaki akrabalık derecelerinin bilincini koruyordu. Kendileri için büyük bir önem taşıyan bu olguyu onlar çocukluklarından beri pratikle öğreniyorlardı. Tek eşli aileyle birlikte bu unutuldu. Gentilis adı bir soy ağacı yarattı ki bunun yanında karı koca ailesinin adı anlamsız göründü. İşte bu ad, bundan böyle bu adı taşıyanların ortak bir kökene sahip olduklarını göstermeliydi. Ama gensin soy ağacı o kadar uzaklara gidiyordu ki, gens üyeleri en yakın tarihteki ortak atalar konusundaki birkaç durum dışında artık karşılıklı gerçek akrabalıklarını kanıtlayamıyorlardı. Adın kendisi ortak kökenin bir kanıtıydı ve yabancıların üyeliğe kabul durumları dışında kesin bir kanıttı. Buna karşı gense sırf düşsel ve saymaca bir yaratık haline dönüştürmüş bulunan Grot ve Naybuhr'un yaptıkları gibi gens üyeleri arasındaki bütün akrabalığı tamamen yatsımak tam ideal bilginlere yani odalarından hiç çıkmayan allamelere layık bir iştir. Soyların zincirlenmesi özellikle tek eşliliğin ortaya çıkışından sonra çok gerilere gittiği ve geçmiş gerçeklik mitolojik kuruntular içinde yansıdığı için aslan dar kafalılar bundan hep düşsel soy ağacının gerçek genslerini yarattığı sonucunu çıkardılar ve hep bu sonucu çıkarıyorlar. Amerikalılardaki gibi kabile birçok kız genslere bölünmüş bir ana gensti. Bu kız gensleri birleştiriyor ve çoğunlukla da hepsini ortak bir atadan getiriyordu. Böylece Grot'a göre Hekata kabilesinin bütün çağdaş üyeleri 13. göbekte ata olarak bir tek ve aynı tanrıya sahiptiler. Öyleyse bu kabilenin bütün gensleri tam anlamıyla kız kardeş gensler idiler. Kabile Homeros'ta Nestor'un Agamemnon'una şu öğüdü verdiği o ünlü parçada askeri bir birlik olarak da görünür. Adamları aşiretler ve kabileler bakımından düzenle, kabile kabileye yardım etsin, aşiret aşireti desteklesin. Bunu bir yana bırakalım, kabile bir kabile üyesinin kurbanı olduğu cinayetin öcünü almak hak ve görevine sahiptir. Demek ki eski zamanlarda kan davasıyla yükümlüydü. Ayrıca ortak şenlik ve tapınakları vardır. Zaten bütün Yunan mitolojisinin eski Aryenlerden alınan doğaya tapmaya dayanarak oluşması her şeyden önce genser ve kabilelerin varlığını gerektirir ve onlar içinde oluşmuştur. Bundan başka kabilenin bir şefi Fırat Riyarkos ve Fussel'de Kolanj'a göre kararnameleri yasa gücünde olan toplantıları, meclisleri, bir yargılama ve bir yönetim kurulu vardır. Daha sonra gensin varlığını bilmeyen devlet bazı kamu görevlerinin yapılmasını kabileye bırakıyordu. Aşiret birçok akraba kabileden birleşir. Attika'da her biri 3 kabileden bileşik 4 aşiret vardı. Bu kabilelerin her birinde de 30 gens bulunuyordu. Gruplarda böylesine bir sınırlama, tamamen kendiliğinden kurulmuş bir düzen içinde bilinçli ve yöntemli bir müdahaleyi öngerektirir. Bu müdahale nasıl, nerede ve niçin oldu? Yunan tarihi bu konuda hiçbir şey söylemez ve Yunanlılar ancak kahramanlık çağlarına kadar giden geçmişlerinin anısını saklamışlardır. Nispeten küçük bir toprak üzerinde toplanmış Yunanlılarda lehçe farkları geniş Amerikan ormanlarında olduğundan daha az gelişmişti. Ama burada da yalnızca aynı ana dili konuşan aşiretleri daha büyük bir bütün biçiminde toplamış ve küçük Attika içine kadar daha sonra ortak yazı dili olarak egemen lehçe durumuna gelmiş özel bir lehçe görürüz. Homeros'un şiirlerinde Yunan aşiretleri çoğunlukla küçük halklar biçiminde toplanmışlardır. Bununla beraber bu topluluklar içinde gensler, kabileler ve aşiretler henüz özelliklerini koruyorlardı. Bu halklar artık surlarla pekiştirilmiş kentlerde oturuyorlardı. Nüfus, sürülerin genişlemesi, tarımın yayılması ve küçük el zanaatlarının başlamasıyla artıyordu. Aynı zamanda servet farkları ve onunla birlikte eski ilkel demokrasi içinde aristokratik öge de büyüyordu. Çeşitli küçük halklar en iyi topraklara sahip olmak için ve kuşkusuz ganimet ereğiyle de ardı arası kesilmez savaşlar yapıyorlardı. İşte bu andan itibaren savaş tutsakları köleliği kabul edilmiş bir kurum haline gelmişti. Bu aşiret ve bu küçük halkların o zamanki örgütlenmesi şöyleydi. 1. Konsey, Bul. Sürekli otoriteydi. Başlangıçta kuşkusuz Gentes başkanlarından bileşen konsey, daha sonra sayıları artınca bunlar arasından seçilmiş bir topluluktan bileşiyordu. Bu durum, aristokratik ögenin gelişme ve güçlenme olanağını sağladı. Böylece Dionysos, kahramanlar çağında konseyin aristokratlardan Kratistoi bileştiğini anlatır. Önemli işlerde kesin kararı konsey alıyordu. Böylece Aikaros da veri olan durumda büyük bir önem taşıyan Etoklese cenaze töreni yapma ama Polnike'nin cesedini köpeklere yem olarak yedirme kararını Tebai konseyi alır. Devletin kuruluşuyla bu konsey daha sonra senato oldu. 2. Halk Meclisi Agora. İrokuallarda erkek kadın halkın konsey toplantısını çevrelediğini, sırayla söz aldığını ve bu biçimde konsey kararları üzerinde etkili olduğunu gördük. Homeros çağı Yunanlılarında bu çevre eski Almanca'nın hukuksal bir deyimiyle Amstand, ilkel zamanlar Cermenlerinde de aynı biçimde olduğu gibi gerçek bir halk meclisi durumuna gelene kadar gelişmişti. Bu meclis önemli işlerde karar almak için konsey tarafından toplanmaya çağrılırdı. Burada herkes söz alabilirdi. Karar el kaldırarak yalvarıcı kızlar ya da alkışlarla alınırdı. Showman son duruşmada bu meclis egemendi der. Çünkü yapılması halkın işbirliğini gerektiren bir iş söz konusu olunca Homeros bize halkı bunu istemeden yapmaya zorlayabilecek hiçbir araç göstermiyor. Gerçekten aşiret üyesi her ergin erkeğin savaşçı olduğu bu devirde henüz halktan ayrı ve ona karşıt olabilecek bir kamu gücü var olamazdı. İlkel demokrasi henüz en parlak çağındaydı. Bu, Basileus'un olduğu kadar konseyin de gücünü ve durumunu düşünmek için bir hareket noktası olmalıdır. 3. Askeri Şef Basileus. Marx'ın bu konuda dikkati çektiği şey şu. Çoğunlukla doğuştan prenslerin uşağı olan Avrupalı bilginler, Basileus'tan sözcüğün modern anlamında bir hükümdarı anlarlar. Yankee Cumhuriyetçisi Morgan bu yoruma karşı çıkar. Sesi dokunaklı Gladstone ile onun Juventus Mundus'ini konusunda çok alaycı ama çok doğru olarak şöyle der. Mr. Gladstone, kahramanlık çağındaki Yunan şeflerini birer kral ve birer prens olarak gösteriyor bize. Üstelik onları birer centilmen yapıyor. Ama bizzat itiraf etmelidir ki, görünüşe göre tümü bakımından çok kesin olmamakla birlikte yeteri kadar belirli büyük kardeş hakkı töresi ya da yasası karşısında bulunuyoruz. Kuşkusuz Mr. Gladstone'a böyle çok kesin olmamakla birlikte yeteri kadar belirli kayıtlar eşliğindeki bir büyük kardeş hakkının varlığıyla yokluğu bir gibi görünecek.